Kitabın adı Kanbağ, yazarı Michael Connery'i çeviren İyet Çetinkaya. 14. ayrım, sayfa 119. Bölüm 14. Muddy Longridge arabasını La Brie Caddesi'ndeki video grafik danışmanlığının önüne park etti. İkinci gününde ilk günkü Hollywood tipi takım elbisesini çıkartmış, şort ve Hawaii gömleği giymeyi tercih etmişti. McCallie fazla gecikmeyeceğini söyleyerek arabadan indi. Video grafik danışmanlığı daha çok eğlence endüstrisinin kullandığı bir iş koluydu. Video kayıt malzemeleri kiralar, ses ve görüntü konusunda teknik destek sağlardı. Video grafik danışmanlığı ayrıca Hollywood'daki en iyi video efektleri ve görüntü üretme laboratuvarlarından biriydi. McCallie daha önce büroda çalışırken Quantico'dan bölge ofisine tayin edildiği dönemde buraya bir kez gelmişti. Yine ağır giden bir seri cinayet olayıyla uğraşıyordu. Bir önceki sefer geldiğinde elinde Beverly Hills'teki Wells Fargo Bankası'nın tepe kamerasına çekilmiş görüntüler vardı. Maskeli ve silahlı bir grup adam bankadan tam 363 bin dolar çalmıştı. Adamların 12 günü içinde 4. soygunuydu. Saldırganlardan birinin bir an için dövmesi görünmüş, adam hemen fark edip kapatmıştı. Görüntü kötüydü ve kamera 10 metre uzaktaydı. Bölge ofisindeki laboratuvarda bir sonuca ulaşılamadı. McCallie o olayda kaseti VGD'ye getirmişti. Buradaki uzmanlar çeşitli işlemlerden sonra görüntülerdeki dövmeyi görünebilir hale getirmişlerdi. Dövme olayı çözmüştü. Tanımlaması ve fotokopisi tüm ülkeye dağıtılmış, uzun araştırmalardan sonra nihayet dövmeli adam ve dolayısıyla çetenin kaldığı yer tespit edilmişti. Çete gözaltına alınmış, adamlar yakalandıklarında liderlerinin isteği üzerine Idaho'da daha çok toprak alabilmek için soygun yaptıklarını itiraf etmişlerdi. Şimdi McCallie geri dönmüştü. İçeri girdiğinde büroda çalışırken soygun olayındaki yardımlarından ötürü BGD'ye gönderdiği teşekkür mektubunun çerçevelenmiş ve duvara asılmış olduğunu fark etti. Mektubu gönderdiği adamın adını okumaya çalıştı. Resepsiyondaki görevli "Yardım edebilir miyim?" diye sordu. McCallie mektubu işaret ederek "Tony Banks'la konuşmak istiyorum." dedi. Görevli ismini sordu. Bir süre sonra Tony Banks McCallie'i karşıladı. McCallie banka soygununu anlatana kadar adam McCallie'i hatırlayamadı. "Tamam, şimdi hatırladım. Mektubu siz göndermiştiniz." "Evet, o bendim. Sizin için ne yapabilirim? Yine bir banka soygunu mu yoksa?" "Aslında başka bir olay. Bu görüntülere bir göz atabilir misiniz? Daha iyi görüntü almak istediğim birkaç kare var." "Elbette, gidip bakalım. Size yardım etmekten her zaman mutluluk duyarım." İçeriye geçtiler. Yaptığı işi çok ciddiye alan bir iş yeriydi. Bütün odalarda dolu uyarısı vardı. McCallie arkalarından gelen bir çığlıkla irkildi. "Merak etmeyin, ses efektleri üzerinde çalışıyorlar," dedi adam. Koridordaki son odaya girdiler. Banks kontrol masasına geçti, televizyonu açtı. "Kasette vurulan birkaç kişinin görüntüsü var. Eğer rahatsız olursanız istediğim kareleri ayarlayana kadar dışarıda bekleyin," dedi McCallie. Banks bu teklifi düşündü. 30 yaşlarında ufak tefek bir adamdı, saçları oldukça açık sarıydı. Hollywood stilinde kesilmişti, üstleri uzun, yanlardan alınmış. "Seyretmek istiyorum. Daha önce de buna benzer birkaç şey gördüm." "Bunun gibisini gördüğünüzü sanmıyorum. Filmlerle gerçek hayat farklıdır." "Seyredeceğim." McCallie kaseti yerleştirdi. Görüntüler akmaya başladı. Genç adam görüntüleri seyrederken dehşet içinde kalmıştı. Sanki insanoğlunun tüm vahşiliği bir anda yüzüne tokat gibi patlamıştı. "İyi misin?" diye sordu McCallie kaset bittiğinde. "Bu korkunç bir şey." "Evet, öyle. Size nasıl yardım edebilirim?" McCallie istediği görüntüyü buldu, dondurdu. Cebinden bir kalem çıkarttı. Kang'in bileğindeki kol saatini işaret etti. Saat mi? Evet, bir şekilde saati okumanın bir yolu var mı? Saldırı sırasında saatin kaç olduğunu öğrenmeliyim. Peki bu aşağıdaki zaman göstergesi? Ona güvenmiyorum, o yüzden bu saate ihtiyacım var. Bence kontrol masasındaki düğmelerle oynamaya başladı. Görüntüyü yakınlaştırmayı denedi. Bu asıl bant değil dedi. Değil, niye? Görüntüyü yakınlaştıramıyorum. Asıl bantı bulabilir misiniz? Sanmıyorum. McCallip görüntüye baktı. Banks görüntüyü yakınlaştırıp büyütmüştü. Kang'ın kolu ekranı kaplıyordu ama saatin görüntüsü hala ayrıntılı değildi. Belki laboratuvardaki çocuklar bir şeyler yapabilir. Görüntüyü biraz daha oynayıp daha net hale getirebilirler. Bu aletin kapasitesi bu kadar. Şimdilik daha iyisini yapamam. Sizce asıl bant olmadan uğraşmaya değer mi? Sonuç alabilir miyiz? Bilmiyorum ama denemeye değer. Bu adamın peşindesiniz değil mi? Görüntüdeki adam. Evet. O zaman kesinlikle denemeliyiz. Kaset burada kalabilir mi? Evet ama bana bir kopya çıkarmanız mümkün mü? Başka birine de izletmem gerekebilir. Elbette hemen hazırlarız. Banks odadan çıktı. McCallip kaseti tekrar yerleştirdi. Görüntüleri yeniden izledi. Gloria'nın yüzü görüntüye geldiği anda dondurdu. Henüz öldürülmüş bir kadına burun burunaydı. Kadının soldan profilini görüyordu. Bir gözü hala açıktı. Kadının kulağında üç küpe olduğunu fark etti. Biri hilal şeklinde küçük bir küpeydi. İkincisi gümüş bir halka, sonuncusu da bir haçtı. McCallip kadınların kulağına çok küpe takmasının bir moda akımı olduğunu biliyordu. Banks'ı beklemeye devam ederken kaseti Gloria'yı sağdan gösteren yere kadar geri sardı. Kadının sağ kulağına da taktığı hilal şeklindeki küpesi görünüyordu. Banks elinde yeni bir kasetle geldi. McCallip'in istediği kopya 30 saniye sonra hazırdı. Kaseti McCallip'e verdi. Teşekkür ederim dedi McCallip. Birinin kaseti incelemesi ne kadar zaman alır? Bu aralar yoğunuz ama en kısa sürede birini bu işte görevlendireceğim. Belki yarın, belki cumartesi. Sizin için uygun mu? Evet, tekrar teşekkürler Tony. Harikasın. Sağ olun. Kartınızı saklayıp saklamadığımdan emin değilim. Sizi aramamı ister misiniz? O an McCallip rol yapmaya devam etti. Artık FBI ajanı olmadığını Banks'a söylemedi. İşin büro için yapıldığını sanırsa adam biraz daha ciddiye almak zorunda kalırdı. Ben size özel numaramı versem, ben olmazsam bile arayıp mesaj bırakmanız yeterli. En kısa sürede size ulaşırım. Çok iyi olur. Umarım yardım edebiliriz. Ben de, Tony bana bir iyilik yap. Kaseti görmesi gerekmeyenlere lütfen gösterme. Göstermem dedi adam biraz kızararak. McCallip adamı ya uyarmasına gerek bile olmayan bir şey söylediği için ya da tam kaseti kime göstersem diye düşünürken yakaladığı için utandırdığını düşündü. Adamın kızarmasının nedeninin ikincisi olduğunu umdu. McCallip arabaya döndüğünde Buddy'nin elinde mızıkası ile uygun parçanın çalmasını beklediğini gördü. Buddy'nin elinde Tenor'un Ölümü adında bir kitap vardı. Neredeyse yarısı bitmişti. Müfettiş Fujiyama'ya ne oldu? Ne? Dün okuduğun kitap. Müfettiş Imanishi'yi soruşturuyor. Onu bitirdim. Imanishi, evet, çok hızlı okuyorsun. İyi kitaplar akar gider. Suç romanları okur musun? Gerçeği varken ve ona dayanamazken niye kurgu okuyayım ki? Buddy arabayı çalıştırdı. Çok farklı bir dünya. Her şey düzenli, iyi ve kötü açıkça belli. Kötü adam her zaman cezalandırılıyor. İyiler hep kazanıyor. Her şey apaçık ortada. Gerçek dünyanın tam aksine. Kulağa sıkıcı geliyor. Hayır, aslında güven verici. Şimdi nereye? 14. ayrımın sonu sayfa 123. Devamı 15. ayrımda.